Ayrım 13.
Sayfa 103. Öbür doğu uygarlıklarında insan gerçeği, Hititler. İkinci bin yılın ortalarında bugün yakın doğu diye adlandırdığımız bölgede dağ insanları diye bilinen üç toplum etkin olmaya başladı. Bu üç toplumun insanları Akatça bilmeyen, yazı yazmaktan haberi olmayan insanlardı. Onların gelişiyle Mezopotamya birkaç yüzyıl sarsıntıya girdi. Söz konusu toplumlar Güney Mezopotamya'daki Kasitler, Kuzey Mezopotamya'daki Huriler, bir de Anadolu'daki Hititlerdir. Her üç toplumun da İran ovalarından ve Zagros dağlarından gelmiş olduğu düşünülür. Bu üç toplumdan Kasitlerin Babil'e yerleşmesi ilginç olmuştur. Kasitler Babil'e indiklerinde önce büyük bir sorun yaratmamışlar, asker ve tarım işçisi olarak yerleşik yaşama katılmışlardı. Ancak bir süre sonra Hititlerin desteğiyle Babil'i ele geçirdiler. Hitit kralı Mursil Halep'i aldı ve güneye doğru indi. 1594'te Babil'e girdi ve burayı Kasitlere bıraktı. Bu arada Hititlerin düşmanı Huriler kuzeyde Mitanni krallığını kurdular. Mitanniler bundan böyle tüm Kuzey Mezopotamya'da egemen olurken güney toprakları Kasitlere kalmış oldu. O sırada Suriye ve Filistin'de Mısırlıların elindeydi. Bu dönemde Mezopotamya Mitannilerin, Hititlerin ve Mısırlıların karşılıklı düşmanlığıyla kanlı bir ortam oldu. Sözünü ettiğimiz üç toplum içinde uygarlık açısından en çok ilgi çekeni Hititlerdir. Güçlü askerlik düzeni. Öbür dağ insanları gibi Hititler de soylu sınıf egemenliğine ve güçlü bir askerlik düzenine dayanan bir tekçi yönetim altında yaşıyorlardı. Başta savaş ve barış günlerinin tek egemeni olan kral vardı. Kral atlarla ve arabalarla savaşa giden güçlü bir ordunun da başıydı. Savaşla elde edilen toprakları soylular aralarında paylaşırlardı. Böylece büyüyen ve güçlenen feodal düzen Hitit ülkesinde bir egemen insanlar topluluğu yaratmıştı. Hitit'in soylu savaşçıları sürüler besleyen göçebe insanlardı. Bunlar Anadolu'da rahat rahat dolaşabilecekleri alanlar buldular. Bu hem korunmalı ve hem hayvancılık açısından verimli topraklarda Hititler yavaş yavaş bir gelişme ve yerleşme düzenine girdiler. Bu gelişme ve yerleşme dışa taşmayı ya da dışa açılmayı getirdi. Hititlerin sürekli olarak dışa yönelmeleri uluslararası ilişkilerin tarihinde önemli başlangıçları oluşturmuştur. Yasal temellere dayalı uluslararası anlaşmalar buna bağlı olarak devletler hukuku ve diplomasi sanatı kuruluş süreçlerini o sıralar yaşamıştır. İyi silahlanmış ve iyi yetişmiş soylu savaşçılar başkanlarına ya da önderlerine tam bir bağlılık içindeydiler. Bu insanlar kırsal alanlarda tam tamına egemenlik kurmuşlar, yerli halkları Hititçe konuşmaya zorlayıp kendi kültürlerini erkenden yerleştirme yoluna girmişlerdi. Bu göçebe insanların başlangıçta elbet güçlü bir kültürü yoktu. Her göçebe toplumun kültürü gibi Hititlerin kültürü de dar yaşam koşullarıyla sınırlıydı. Ne var ki Hitit'te prensler uygarlık etkinliklerine açık insanlar oldular. Asurlulardan yazı yazmayı öğrendiler. Saraylarında bundan böyle tıpkı Sümer'de olduğu gibi kilden tabletler üzerine yazı yazan yazmanlar vardı. Uygarlaşmış insanların yaşadığı bölgelere yerleşen Hititler sürekli bir değişim içine girdiler ve başkentleri Hattuşaş'ı kurarak burayı bir uygarlık merkezi durumuna getirdiler. Böylece Hititler 15. yüzyılda büyük bir imparatorluk kurmayı başardılar. Hitit tarihinde 3 dönem. Hitit tarihinde 3 dönem ayırabiliriz. Eski imparatorluk yani Anadolu'da devlet kurma ve güçlenme dönemi. Yeni imparatorluk yani genişleme ve parçalanma dönemi. Bir de bu parçalanmadan arta kalan dağınık bütünlüklerin varlığını sürdürmesi dönemi. Eski imparatorluk döneminde kralın yetkileri soylular meclisince sınırlanmıştı. O dönemde krallar daha önce gördüğümüz örneklerin tersine tanrı olmayan, tanrısallığı da olmayan krallardı. Bunlar tanrı vekil de değillerdi. Bu krallar tam anlamında tekçi bir yönetim düzeni uygulamazlardı ya da uygulayamazlardı. Ayrıca onlar ele geçirdikleri topraklarda baskı kurmak yerine oraları yumuşak ilişkilerle yani anlaşmalarla kendilerine bağlamayı iyi tutarlardı. Böylece yeni ele geçirilen topraklarla ülke bir federasyon görünümü kazanmaktaydı. Kral gücünün sınırlı olması elbette bu tekçi yönetimin ılımlılığında en önemli etken olmuştu. Yeni İmparatorluk Kralı Şupidilima zamanında 1380-1346 arasında en güçlü dönemini yaşadı. Hititlerin Mısır'a, Yukarı Mezopotamya'ya ve Yukarı Suriye'ye yayılması onun zamanında olmuştur. Bu dönemde kralın gücü ve yetkileri artmıştır. Artık o bir tanrısallık ortaya koyan kişiliğiyle güneş kraldır. Güneş kursu onun kişiliğini simgeler. Ne var ki kralın tanrılığı ölümden sonra gerçekleşen bir tanrılıktır. Ne olursa olsun bu yeni dönemde kral güçlü kraldır. Taberna yani büyük kral diye adlandırılır. Taberna aynı zamanda büyük rahip, ordu komutanı ve başyargıçtır. Kral yaz aylarını savaşmakla, kış aylarını dinsel toplumsal etkinliklerle geçirir. Onun kış çalışmalarında en büyük yardımcısı başrahibe sayılan karısıdır. Kral yetkisini tüm çevrelere benimsetirken herhangi bir taht kavgası tehlikesine karşı tahta geçme kurallarını titizlikle uygular. O her şeyden önce Anadolu'ya, başkenti çevreleyen topraklara egemendir, kalanına elde edilmiş mülk olarak bakar. Kral siyasal yaşamın tüm kurallarını düzenler, iktisadi yaşamla ilgili kararlar verir, ticaretin koşullarını belirler. Adaletli bir hukuk düzenini tüm incelikleriyle sürdürmeye çalışır. İşkenceden ya da fiziksel baskıdan kaçınan bu hukuk yalnızca ırza geçme ve ayaklanma gibi koşullarda ölüm cezasını öngörür. Denilebilir ki belki de Roma hukukundan önce en önemli hukuk Hitit hukuku olmuştur. Bu hukukta cinayette öbür suçlar gibi para cezasıyla karşılanabilir. Bir yakının bacağını kırana 20 siklus, bir kölenin bacağını kırana 10 siklus, düşmanın adını ünleyerek bir yılan öldürene 1 libra ceza verilir. Adam öldüren kişi kurbanını gömmek ve ölenin ailesine 4 kişi vermek zorundadır. Çok yapılı uygarlık. Hititler dış etkilere, özellikle doğudan gelen etkilere çok açıktırlar. Bu yüzden uygarlıkların kesişme yerinde ortaya çıkan bu yeni uygarlık bir bakıma çok yapılı bir uygarlık oldu. Pek çok kültür Hitit kültürünü etkilerken Hitit dili değişik dillerden etkiler aldı. Akat dili de, Hurri dili de Hititlerde geçerliydi. Ancak resmi dil Hititçeydi. Yazıcılar genellikle üç dil bilen kimselerdi. Tabletleri hiyeroglifle Hititçe, Akatça, Hurrice yazabiliyorlardı. Yazıcıların bal mumundan tabletler kullandığı oluyordu. Bu tabletlere kutsal metinler kadar yaşanılan toplumsal olaylar da geçiriliyordu. Böylece Hititler tarihin en eski tarih yazıcıları arasında yer aldılar. Hititlerin hele başlangıçta çok karmaşık ve her adımda değişik özellikler gösteren bir inanç düzeni vardı. Hitit ülkesi ayrı ya da benzer inanç biçimlerinin uzlaştığı bir alandı. Gene de bu dağınık görünümde ortak çizgiler yok değildi. Bize dağ başlarındaki fırtınaları anımsatan fırtına tanrısı vardı. Onun yanında güneş tanrı vardı. Güneş tanrıçası Arinna fırtına tanrısıyla evliydi, ondan çocukları vardı. Fırtına tanrısı Teşup doğrudan doğruya Hurrilerin kültür dünyasından Hititlere armağandı. Din adamları sınıfı, kadınları da içine alan ve işlevleri gereği birçok bölüme ayrılan geniş bir topluluk oluşturuyordu. Kral ve kraliçe bu topluluğun başıydılar. Hitit edebiyatı. Hitit edebiyatıyla ilgili bilgilerimiz çok azdır. Bu edebiyatta başlıca türü destansı anlatılar oluşturur. Bu anlatılarda daha çok tanrıların serüvenleri dile getirilir. Hitit edebiyatının ne gibi inceliklere ulaşmış olduğu konusunda söyleyebileceğimiz çok az şey vardır. Onun ilgimizi çeken yanı daha önceki uygarlıklarda da görmüş olduğumuz cinsten mitoloji kaynaklı ilk felsefe tohumlarını taşıyor oluşudur. Hititlerin çizdiği şu tablo bize Hesiodos'un Teogoniyasını anımsatmaktadır. Vaktiyle en eski zamanlarda Alalu gökte tanrıydı. Alalu tahtına oturmuştu. Tanrıların birincisi olan güçlü Anu onun karşısında ayakta duruyor, ayaklarına kadar eğiliyor, ellerine bir içki tası uzatıyordu. Alalu'nun gökte kral olduğu yıllar 9 tanedir. 9. yılda Anu Alalu'ya savaş açtı ve onu yendi. O da kaçıp kara toprağa indi. onun tahtına Anu oturdu. Anu tahta oturunca güçlü Kumarbi ona yiyecek getirmeye başladı. Onun ayaklarına kadar eğiliyor, ona içki tası uzatıyordu. Anu'nun gökte kral olduğu yıllar 9 tanedir. 9. yılda Anu Kumarbi'ye savaş açtı. Kumarbi de Alalu gibi yaptı, Anu'ya savaş açtı. Anu Kumarbi'nin gözlerine bakamadı. Yüzünü elleriyle korudu ve uzaklara kaçtı, bir kuş gibi göklere yükseldi. Ama Kumarbi Anu'nun peşine düştü, onu ayaklarından yakaladı, göğün aşağılarına çekti. Kumarbi onun üreme organlarını ısırdı. Anu'nun erkekliği içine gömüldü. Kumarbi Anu'nun erkeklik organını ısırıp da onun erkekliği içine gömülünce Kumarbi sevindi ve güldü. Ama Anu ona doğru döndü ve şunları söyledi. Sen kendi içini düşünüp sevince kapılıyorsun. Çünkü benim erkekliğimi yuttun. Ama sevince kapılma içini düşünüp. Senin içine bir yük koydum. Önce sende soylu fırtına tanrısını oluşturdum. Moscati bu yaratma olgusunu şöyle yorumlar. Bu mitosla Hesiodos'un Teogonyası'ndaki mitos arasındaki benzerlik kolayca görülecektir. Anu'dan Kumarbi'ye, Kumarbi'den fırtına tanrısına geçen süreklilik, Uranos'tan Kranos'a, Kranos'tan Zeus'a geçen sürerliği karşılar. Tanrının iyiliş edilmesi gibi bazı öğeler, iki çevrim arasında bu çevrimlerin genel yakınlıkları arasında doğrudan doğruya bir bağlantı ortaya koyar gibidir. Öyle görünüyor ki Yunan mitosunun kökleri doğudadır. Belki de onun ilk yaratıcıları Hurrilerdir, onu daha öteye götüren de Hititler olmuştur. Bu mitosun ikinci bölümünde Kumarbi'nin bozguna uğramamak için çareler araması, bu yolda Ulukumi adlı canavarı yaratması anlatılır. Ulukumi'nin işi fırtına tanrısına Kumia'daki barınağında saldırmaktır. Bu işi becerebilsin diye Ulukumi evreni taşıyan Upeluri adlı devin sırtına çıkarılır. O zaman Ulukumi ölçüsüz bir biçimde büyür de büyür göklere ulaşır. Ea onu devin sırtından indirmeyi başararak tehlikeyi önler. Mezopotamya'daki Gılgamış mitosu da Hitit mitosları arasında önemli bir yer tutar. Ancak bu mitos burada yerelleşmiş, yeni anlamlar kazanmış, yeni ayrıntılarla süslenmiştir. Gılgamış mitosunun Mezopotamya'dan Hurrilere, oradan da Hititlere geçtiği düşünülür. Bunun yanında dinsel lirik şiirler ve dua metinleri de Hitit uygarlığının başlıca edebiyat ürünleri arasında yer alır. Buna karşılık Hititlerde bilgelik metinlerine rastlanmamıştır. Hititlerden bize kalan en önemli metinler uluslararası anlaşmalardır. Hitit tapınağı da Mezopotamya'dan izler taşır. Hitit sarayı tapınağın planına uygun yapılmıştır. Kayalık ortamda mimarlığın temel gericini taş oluşturur. Mısır'da gördüğümüz anlamda yontuculuk Hitit'te yoktur. Burada yontu mimarlığın bir parçası gibidir. Bununla birlikte madenden yapılmış küçük yontular çocuksu da olsa az çok incelmiş bir beğeninin ürünüdür. Hitit'te alçak kabartma sanatı oldukça gelişmiştir. Ayrıca belirleyici bir özellik kazanmıştır. Alçak kabartmalar kayaların tıraşlanmasıyla elde edilmiştir. Hitit İmparatorluğu'nun çöküşü. Hitit İmparatorluğu 1250'den sonra yani Hattusil 3'ün ölümünden sonra çöküntüye uğradı. Bunun pek çok nedeni vardır. Nedenlerin başında Hititlerin komşularına tam olarak egemen olabilecek ölçüde askeri üstünlük kuramamış olmaları gelir. Hitit savaşçıları arabalarla savaşıyorlardı. Buna karşılık Mısırlıların ve Suriyelilerin de savaş arabaları vardı. Bunun yanında Hititler demir silahlar kullanmakta eksik kaldılar. 13. yüzyıl sonlarında pek çok yayılmacı toplum ülkeyi tehdide başladı. 1250'de Ege'den gelen deniz insanları bu eski dağ insanlarının egemenliğine son verdiler. Yayılma batıdan gelen bu insanlarla sınırlı kalmadı. Ancak en etkili güç onların gücü oldu. Belki de bu insanlar Akaların soyundandılar. Bunlar Anadolu'dan başka yerlere de gittiler. Kıbrıs'a ulaştılar, Suriye'ye çıktılar, Ugarit'i ele geçirdiler. Silahla durdurulamayacak kadar kalabalıktılar. Öte yandan 12. yüzyıl başlarında Kafkaslardan gelen büyük bir toplum Hattuşaş'ı yağmaladı. Böylece Hitit İmparatorluğu yıkıldı. Onun yerini küçük küçük devletler aldı. Halep, Karkamış, Arpat prenslikleri varlığını sürdürürken Frigyalıların Anadolu'daki egemenliği başladı. Hitit kültürü bu arada Hitit inancı Suriye'nin kuzeyindeki zengin kentlerde varlığını sürdürürken başka yerlerde silindi, Hitit dili de unutulmaya doğru gitti. 11. yüzyılda küçük prenslikler Urartu krallığının ve Asurluların baskılarına dayanamadılar. İbrani kültürü. Öbür kültürler kadar önemli olmasa da az çok önemli kültürlerden biri de İbrani kültürüdür. İbraniler Sami ırkındandır. Sanıldığına göre Kenan ülkesine ya da Filistin'e sonradan gelip yerleşmişlerdir. Daha önce Kenan ülkesinde bazı göçebe toplulukları vardı. Mısırlılar Kenan ülkesinin insanlarıyla barış içinde yaşıyorlardı. Onlara tarım ve hayvancılık alanında alışveriş yapıyorlardı. Bir zaman sonra iyi ilişkiler bozuldu. Firavunlar Kenanlıları düşman görmeye başladılar. Kenan toplumu sonunda Mısırlılara baş eğmek zorunda kaldı. Ardından deniz insanları Mısırlılara zor dönemler yaşatırken Kenan ülkesine kesin olarak yerleştiler. Bu arada Suriye'den de bazı göçebe toplulukları gelip buraya yerleşti. Kenanlılar da göçebeydi. Hayvancılıkla uğraşırken küçük çapta tarım işleri de yapıyorlardı. Kentlerde et, süt, peynir, deri, canlı hayvan satıyorlardı. Daha çok eşek sırtında dolaşan bu insanlar kıtlık dönemlerinde tehlikeli olduklarından çevrede korku uyandırıyorlardı. Hapiru diye adlandırılan bu göçebeler bulaşıcı hastalıklar taşımakla, özellikle veba taşıyıcısı olmakla suçlanıyorlardı. Hapiru toplumu içinde yer alan topluluklardan biri de İbranilerdi. İbrani sözcüğünün ırmağın ötesinden gelen gibi bir anlamı olduğu düşünülür. Belki de bunlar Fırat yoluyla Harran'dan gelip buraya yerleşmişlerdir. Boylar ve klanlar düzeninde yaşayan tüm Kenan ülkesi insanları 15. yüzyıldan sonra bir toplum oluşturmak üzere bütünleşmeye başladılar. 12. yüzyıldan sonra Kenan toplumlarının bir bölümünü oluşturan İbraniler Kenan ülkesini tümüyle ele geçirmeye başladılar. Güçlenmenin tam zamanıydı. Hitit İmparatorluğu çökmüş, Asur egemenliği zayıflamıştı. Mısırlıların durumu da pek parlak değildi. Göç olayı, tek tanrıcı inanç. Kutsal metinler İbranilerin yaşayışıyla ve başlarından geçenlerle ilgili pek çok bilgi verirler. Bu bilgiler büyük ölçüde efsaneye bulanmıştır. Eski ahide göre her yanından süt ve bal akan bu vaat edilmiş topraklarda İbraniler yaşamı verimli kılmaya çalıştılar. Göçebe İbraniler sürüleriyle çöllerde dolaşıyorlardı. Hammurabi zamanında Ur kentinde yaşayan İbrahim'e Tanrı Kenan ülkesini verdi. İbrahim de toplumunu o topraklara götürdü. İbraniler önce İbrahim'in yönetiminde, sonra da oğlu İzak'ın yönetiminde, daha sonra da Yakub'un yani İsrail'in yönetiminde çobanlıklarını sürdürdüler. Hiksos egemenliği döneminde yani 1700 dolaylarında İbraniler ya da İsrailoğulları Mısır'da yaşadılar. Yakub'un oğullarından biri olan Yusuf Mısır'da köleydi. Sonra Firavun'un baş adamlarından biri oldu, İsrailoğullarına çok yardım etti. Hiksoslardan sonra İbranilerle Firavun'un arası açıldı. İbraniler Firavun'un düşmanlığından kaçarak Musa'nın yönetiminde Mısır'dan ayrıldılar. Exodus diye bilinen bu göç olayından sonraki olaylar iyiden iyiye efsaneye bürünmüştür. Musa göçü engellemeye çalışan Firavun'a 10 felaket getirir ve İbranileri Kızıldeniz'den geçirerek Sina çölüne ulaştırır. Sular aralanmış, İsrailoğulları denizi geçmiştir. Musa orada bir dağda Tanrı'dan 10 emiri alır. İbranilerin vaat edilmiş topraklara yerleşmesi bundan 200 yıl kadar sonra olmuştur. İsrailoğullarının yaşamını kavrayabilmek için biraz gerilere gitmek gerekir. Kenan ülkesinde yaşayanların inancı çok tanrıcı bir anlayışa dayanıyordu. Her çok tanrıcılıkta olduğu gibi burada da kentlerin tanrıları vardı. Bu inancın ilgi çekici bir yanı son derece doğalcı olmasıydı. Kenanlılar doğa güçlerine taparlardı. Dağlar, sular, ağaçlar kutsal nesnelerdi. Bu toplumda insan kurban etme geleneği de yaygındı. İnsanları taştan sunaklar üzerinde kurban ederlerdi. Bazen de onları yakarlardı. İnsan adamak, özellikle çocuk kurban etmek çok yaygındı. Tapınak topraklarında çok küçük çocukların iskeletleri bulundu. P. Mikuel, Eski Çağ. Kenanlılar savaşta ele geçirdikleri düşmanları da kurban ederlerdi. Kurbanlar kadar saçılar da önemliydi. Tarımda ve hayvancılıkta ilk ürünler tanrılara sunulurdu. Tanrılara ayrıca çeşitli nesneler de verilirdi. Tohum atma ve ürün kaldırma bayramları çok önemliydi. Bu bayramlarda saçılar sunulur, şölenler düzenlenir, danslı ve şarkılı törenler yapılırdı. Kenanlıların yaşama özellikleri. Kenanlılar ahlak açısından topluma sıkı bağlarla bağlı olmayan insanlardı. Bu insanlar arasında katı davranış kuralları geçerli değildi. Fahişelik kurumlaşmış denilecek kadar yaygındı. Kentler fahişelerle doluydu ve onların bir bölümü tapınaklarda kutsal değerler adına eylemde bulunurlardı. Kenan'da öbür dünya inancı ve kötülük fikri yerleşikti. İnsanlar üstlerinde taştan ya da kemikten nazarlıklar ve muskalar taşırlardı. Her zaman kötü gözden sakınırlar, bunun için göz biçiminde mavi takılar takarlardı. Koruyucu olarak evlere asılan nesnelerin başında devenin kafatası gelirdi. Düşmandan korunmak için yontucuklar kullanılırdı. Ülkede pek çok kahin ve büyücü vardı. Bu insanlar çokluk kutsal hayvanlarla iş görürlerdi. Bu kutsal hayvanların başında yılan gelirdi. Tanrı Baal, sinekler tanrısı olarak büyük saygı görürdü. Onun böyle nitelendirilmesi, salgın hastalıklar taşıyan küçük böcekleri uzaklaştırdığına inanılmasındandı. Tanrıça Atargatis, balık biçiminde tanıtlanırdı. Tanrıçalar çok zaman inek biçimine sokulurdu. Kenan insanları ruhun ve bedenin ölümden sonra yaşadığına inanırlar, ölüyü beslemek fikriyle mezarları tam olarak kapatmazlardı. Kentlerin tanrıları da Baal yani efendi diye adlandırılırdı.